Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selam da Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 2 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 8 Şaban 1442 ve Miladi 22 Mart 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaşçı ile Türkiye'de Nevruz Bayramı geleneği üzerine yapılan röportaj ilkbahar sofrasında Siyonist rejime karşı küresel yaptırım hareketi ve enerji hatları, ekonomi ve siyaset adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden başlayalım.
İran Cumhurbaşkanı Rouhani, hükümetin tüm gücüyle sağlık personelinin yanında olduğunu söyledi. İran Yargı Kurumu Başkanı sınır muhafızlarının güvenliğin sağlanmasında kilit rol oynadıklarını bildirdi. General Hatemi İran milletinin Şehit Fahrizade'nin terörünün intikamını kesin alacağını söyledi. Grossi, nükleer anlaşma üyeleri İran'la daha erken bir anlaşmaya varma fırsatını değerlendirmeli çağrısında bulundu. Lavrov, Rusya ve Çin, dolar ve batı kontrollü ödeme sistemlerinin kullanımını azaltmalı dedi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, hükümetin üretken ve sürdürülebilir istihdam oluşturarak üretime desteklemek ve engelleri kaldırmak için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı. Muhabirimizin bildiğine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, İran İslam İnkılabı rehberinin Hicri Şems'i yine 1400 yerine üretim, destekler ve engellerin kaldırılması olarak isimlendirilmesine atıfta bulunarak, hükümet olarak bu sloganı hayata geçirmeye devam edeceklerini, özellikle yatırımcıların ve işverenlerin ülkede daha da sürdürülebilir istihdam oluşturacaklarına inandığını söyledi. Rouhani İslam İnkılabı rehberi tarafından son 3 yılın adının üretim olarak verilmesinin bu konunun önemini gösterdiğini belirterek, istihdam, toplumun ve insanların yaşamlarının temel ve hayati konularından biridir ve hükümet istihdam ortamlarını oluşturmayı görevi olarak görmektedir, dedi. Rouhani ayrıca üretimin sloganı olduğu yılda üretimin artmasıyla birlikte istihdam da geliştirilmeli ve korona şartlarında alternatif işler için planlamalıdır, dedi. Rouhani yeni teknolojilerin kullanılması ve bilgiye dayalı şirketlerin gelişmesine de temasla siber uzay altyapısının genişlemesi ve dijital ekonominin güçlenmesi ile birlikte bugün gençlerin ve profesyonellerin çeşitli alanlarda istihdamında önemli bir artışa tanık olmaktayız, dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani hükümetin bütün gücüyle sağlık personelinin yanında olduğunu söyledi. Ülkenin bazı sağlık kurumlarıyla video konferans yöntemiyle görüşen İran Cumhurbaşkanı Rouhani hükümetin korona ile mücadelede tüm gücünü kullandığını belirtti. 600 bin kişilik sağlık personelinin ihlas ve fedakarlıkla halkın hizmetinde olduğunu ifade eden Rouhani iki rakamlı olan koronadan dolayı vefat sayılarının tek rakamlı olmasını ümit etti. İran sağlık personelinin ağır yük üstlendiğini belirten Rouhani, İran'ın tıp alanında bölge ve dünyada rekabet edebilir konumda olduğunu söyledi.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatdari, bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 80 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7.357 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61.877'ye, vaka sayısının da 1.808.422'ye çıktığını aktardı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.861'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.549.649'a ulaştığı bilgisini paylaştı.
İran Yargı Kurumu Başkanı, sınır muhafızlarının güvenliği sağlanmasında son derece kilit rol oynadığını söyledi. Seyit İbrahim Reisi, Horasan Rezevi vilayetindeki Dugarun özel iktisadi bölgeyi ve bu bölgenin sınır kapısını ziyaretinde, sınır muhafızları güvenliği sağlanmasında ana rolü oynayan kahramanlardır, dedi. Yargı Başkanı sınır ziyaretinde ayrıca İslam İnkılabı rehberinin bu yıl beklentileri önceki yıllara göre daha yüksek ve 1400 yılında herkesin güçlenmek için ciddi ve üretim için farklı işler yapmaya karar vermesi gerekiyor, dedi. Reisi Dugar'ın sınırını önemli bir sınır kapısı olarak değerlendirerek bu sınır bölgesi özel iktisadi ve güvenlik açısından önemlidir. Tehdit edilmememiz için her iki yönden de dikkatle düşünülmelidir. Yargı Başkanı ayrıca ülkeye giren ve ülkeyi terk eden yabancıların durumunun yasal ve düzenlenmesi gerektiğini, bu trafiğin gerçekleştirilmesi için mevcut altyapının onarılması, yeniden yapılanması gerektiğini söyledi. Reisi İran'ın başta komşuları olmak üzere bölge ülkeleriyle olan ilişkilerinin yüksek önemine işaretli, dünya ile yapıcı ekonomik etkileşim sistemin önemli siyasetlerinden biridir ve bu sınırdaki çalışmaların düzene sokulmasına yardımcı olur, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İran milletinin Şehit Farizade'nin teröründen dolayı intikamını alacağını söyledi. Şehit Varizade'nin ailesini ziyaret eden General Hatemi, yaptığı açıklamada İran'ın ilerlemesi ve iktidarının şehitlere ve onların sabırlı ailelerine ve basiretli İran milletine borçlu olduğunu vurguladı. Hatemi, İslam İnkılabı rehberinin söylediği gibi Şehit Varizade'nin güçlü bir şekilde devam edecektir ve tüm alanlarda çalışmalarda da bulunan Şehit Farizade'nin de yolu izlenecektir, dedi. General Hatemi, Şehit Farizade'nin her zaman şehit olmaya hazır olduğunu belirterek, kalleş düşmanın bu yaptığının bedelini ödeyeceğini bilmesi gerektiğini söyledi. İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Farizade'nin 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hastanede şehit düştüğü açıklanmıştı.
İran Savunma Bakanlığı Destek Deniz Endüstrileri Teşkilatı Başkanı Tuamiral Emir Restegar, devrim muhafızları ordu için hafif ve yarı ağır denizaltıların inşa edileceğini duyurdu. Emir Restegar, devrim muhafızları ordu için hafif ve yarı ağır denizaltıların bu yıl inşasına başlanacağını bildirdi. Denizaltı bölgesinde bugüne kadar İran İslam Cumhuriyeti ordusunun stratejik donanması, ülke içinde yapılan hafif ve yarı ağır denizaltılar, dışarıdan ithal ettiği ağır denizaltılar kullanılıyordu diyen İranlı askeri yetkili, İran Devrim Muhafızları Ordusu için hafif ve yarı ağır denizaltılar inşa etme projesini bu yıl inşallah başlayacağız. Bu kuvvetin önümüzdeki birkaç yıl içinde denizaltıları olacak dedi. Emir Restegari, Savunma Bakanlığı'nın direniş ekonomisinin sembolü olduğunu vurgularak, bugün sadece Denizcilik Sanayi Teşkilatı değil, Savunma Bakanlığı'nın tüm birimleri süreçte herhangi bir yabancı unsurdan yardım almamaktadır dedi.
İran İslami Danışma Meclisi Parlamentolar Arası Birliği Başkanı Platform Türü'nün Dünya Parlamentolar Arası Birliği'nin sanal toplantılarında kötüye kullanılmasını protesto etti. Parlamentolar Arası Birlik, COVID-19 salgını nedeniyle yarın Salı günü sanal olarak gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde kadınlarla ilgili bir toplantı düzenleyecek. Bu toplantıda kullanılan Amerikan platformu ve İran İslam Cumhuriyeti'ne uygulanan tek taraflı yaptırımlar nedeniyle İran İslami Danışma Meclisi'nin kadın üyeleri bu toplantıya katılamıyor. Fars Haber Ajansı'na göre Ahmet Nader'e bu eyleme Uluslararası Parlamentolar Arası Dernekler Birliği Genel Sekreterine bir mesajla tepki gösterdi ve bu kısıtlamanın derhal gözden geçirmesi ve kaldırılması çağrısında bulundu. Birlik Genel Sekreterine gönderilen mesajda parlamentolar arası birlik tüzüğü, hükümleri birliğin temel ilkelerinden biridir. Bu, birliğin faaliyetlerinde sürekli olarak saygı duyulan bir ilkedir ve bunun COVID-19 salgını sırasında devam edeceğine dair güçlü bir beklenti vardır denildi. İran İslami Danışma Meclis Parlamentolar Arası Birlik Başkanı'nın mesajında Uluslararası Parlamentolar Arası Birlik Sekreterliği'nin bu ciddi sorunu çözmek için acil önlemler alması gerektiğine yer verildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, ajans yönetim kurulu üyelerinin bir an önce diplomatik pencereyi kullanmaları gerektiğini ve bu anlaşmanın sürdürülebilmesi için İran ile 3 aylık bir anlaşma fırsatı sunulması gerektiğini söyledi. Rafael Grossi, İspanyol gazetesi Al País'e verdiği demeçte, İran ile varılan anlaşma asgariyi korumak için nükleer tesislerin denetimlerinin devamına geçici bir çözümdür dedi. Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yaptığı son anlaşmaya göre İran artık ajansa tesislerinde kurulu kamera görüntüleri sağlamayacak. Ancak anlaşma uyarınca İran filmleri 3 ay süreyle silmeyi reddetmeyi ve yatırımlar 3 ay içinde kaldırılırsa ajansa sunmayı kabul etti. Yaptırımlar kaldırılmasa İran filmleri silmekte tehdit etti. Grossi, nükleer anlaşmaya dönmek için hangi tarafın, yani İran ve Amerika, İlk adım atması gerekir sorusuna cevap olarak herkesin adımlar atması gerektiğini ve bu adımların bir an önce atılması gerektiğine inanıyorum diye cevap verdi.
Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Amerikan doları TL kuru 8.38'de yükseldi. 7 Kasım 2020'de başkanlık görevine atanan Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmış yerine AKP'de 26. dönem Bayburt Milletvekilliği yapmış Kavcıoğlu getirmişti. Merkez Bankası'nın yeni başkanı ilk açıklamasında temel hedef enflasyonda kalıcı düşüş demişti. Bloomberg'in haberine göre Asya'da ilk kotasyonlarda dolar lira %16 yükseliş kaydetti. Kur saat 21.38 itibariyle %16.2'ye kadar yükselişle 8.38'e kadar çıktı.
Türkiye Savunma Bakanlığı sözde Barış Pınarı bölgesinde son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 35 olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sözde Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK-YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Türk ordusu teröristlerle mücadele bahanesiyle 2 yıldan fazla bir süredir Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini işgal ederken bu bölgelerde Türk ordusunda çok sayıda asker ve Türkiye'nin işbirlikçisi Şam muhalifi silahlı gruplar da bulunuyor.
Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2019 yılından bugüne dek 2764 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Türkiye'nin sınır içinde ve sınır ötesindeki güvenliği için yürütülen çalışmalar kapsamında 2019'da 1595, 2020'de 1019, 2021'in 2,5 aylık döneminde de 150 olmak üzere 67 uyruktan 2764 YTS yakalanarak ülkelerine sınır dışı edildi.
Suriye'nin Halep kentinin bazı mahallelerine Türkiye destekli silahlı grupların düzenlediği havan saldırılarında onlarca kişi öldü ve yaralandı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Türkiye destekli silahlı grupların Halep'teki bazı mahallelere düzenlediği havan saldırısında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Halep'te askeri bir yetkili terörist havan saldırısını Kalabalık, Frudevin ve Salihin mahallelerine hedef aldığını bildirdi. Halep'in kuzey banliyölerindeki yerel kaynaklarda Elbap şehir merkezinde bir bombalı araç patladığını, çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığını bildirdi. Yerel kaynaklar Elbap şehir merkezindeki El Tevhid Ulu Cami yakınında patlayan bombanın bazı sivillerin ölümü ve yaralanmasına yol açtığını, bölgeye ve yakındaki binalarda büyük hasarlar meydana geldiğini, çok sayıda aracın yandığını söylediler.
Terör örgütü Nusra cephesinin Suriye'nin talan ettiği petrolünü satmak için kurduğu pazar yeni yeri roketli saldırıya hedef oldu. Sputnik Haber Ajansı'na göre yerel kaynaklar Suriye-Türkiye sınırındaki İdlib ilinde Sarmada kenti yakınlarında kimli belirsiz roketlerle vurulduktan sonra büyük bir yangın çıktığı bildiriliyor. Bu kaynaklara göre roketler Suriye'de Nusra cephesi terörist grubuna ait kaçak petrol piyasasına hedef aldı.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas, Siyonistlerin korkulu rüyası Şeyh Ahmet Yasin'in Kudüs'ü işgalden kurtarma, İsrail rejimini tanımama, Filistinli esirleri özgürleştirme ve hiçbir Filistin toprağından taviz vermeme gibi ilkelerine bağlı kalacaklarını vurguladı. 2004 yılında işgalci İsrail'in düzenlediği hava saldırısıyla şehit olan Şeyh Ahmet Yasin'in 17. şehadet yıldönümü dolayısıyla açıklamada bulunan Hamas, işgalci İsrail, Şeyh Yasin'e suikast düzenlediğinde saldırı anının atlatılamayacağını düşünüyordu. Bu an bir inancın, davanın, hareketin ve direnişin suikaste uğramasıydı ifadelerini kullandı. Şeyh Yasin'in İslam sancağını göğsünde taşıyan binlerce lider yetiştirerek şehadete nail olduğunu işaret eden Hamas, bu liderlerin ırkçı İsrail'in suikast politikasından hiç korkmadığını, maddi gücün yanından yüksek maneviyat ve siyaset gibi silahlara kuşandıklarını aktararak bu sayede Şeyh Yasin'in kurucusu olduğu Hamas hareketinin Filistin direnişinin sembolü haline gelmeyi başardığının altını çizdi.
Yemen Devrim Yüksek Komitesi Başkanı Marib Operasyonu'nun Yemen'in genel kurtuluş sürecinden ayrı olmadığını ve eyaletin yakında tamamen kurtarılacağını söyledi. Sputnik Haber Ajansı'na konuşan Muhammed El-Husi, Marib eyaletini kurtarma operasyonunun Yemen Savaşı'nın başından beri başladığını ve yeni olmadığını söyledi.
Ve son haberimiz, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Çin'in alternatif para birimlerini tercih edip dolar kullanımını azaltarak Amerika'nın yaptırım risklerini hafifletmesi gerektiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre Lavrov, Çin basına verdiği röportajı, teknolojik anlamda bağımsızlığımızı artırarak ulusal ve dolara alternatif uluslararası para birimleriyle işlem yaparak yaptırım risklerini azaltmalıyız. Batı kontrollü uluslararası ödeme sistemlerinin kullanımından uzaklaşmalıyız ifadelerini kullandı. Amerika'nın Rusya ve Çin'in teknolojik açıdan gelişmesini engellemek istediğini belirten Lavrov, iki ülkenin bu anlamdaki bağımsızlığını artırması gerektiğini söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, İslam İnkılabı rehberine göre seçimlerin önemi etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemi hakkında yaptığı değerlendirmede, seçimler İran'ın iç ve dış arenalarda gücüne vesile olur dedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Nevruz Bayramı dolayısıyla Hicri Şemsi 1400 yılının ilk gününde ulusa seslenişinde seçim meselesine işaretli, seçimler iç boyutta ülkenin yenilenmesinden ibaret olduğunu, halk meydanlara çıkarak yürütme kurumunu yenilediğini, ki bu da çok önemli bir meseledir dedi. Ayetullah Hamine'yi Dış boyutta da seçimlerde halkın coşkulu katılımının milli gücü ortaya gösterdiğini, savunma imkanlarını geliştirmenin önemli olduğunu, bundan hiç kuşku duymamak gerektiğini, fakat halkın seçimlere coşkulu katılımının iktidar vesilesi olduğunu söyledi. İran'da yaklaşık 3 ay sonra 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, parlamento seçimleri ve İslami Şura seçimlerine kıyasla 2 kat daha fazla önem arz ediyor. Zira yürütme kurumu ülkenin ekonomi ve dış politika alanlarında yönetimi elinde bulunduruyor. Kuşkusuz ülkenin yönetiminde en önemli mevki cumhurbaşkanlığı mevkidir. Bu yüzden halkın cumhurbaşkanlığı seçimlerine yüksek oranda katılımı kader belirleyici olduğu gibi İslam nizamının meşruiyetini ve makbuliyetini de güvence altına alır. İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemi yüzünden düşmanlar sürekli bu seçimleri önemsiz ve renksiz göstermeye ve halkın katılımını engellemeye çalışırlar. Kuşkusuz halkın Hicri Şemsi 1400 yılında düzenlenmesi beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini de eski seçimlerde olduğu gibi coşkulu katılımı İran İslam Cumhuriyeti nizamının iktidarını geliştirecektir. Bundan daha da önemlisi, İran halkı seçimlere katılarak kendi kaderini belirleme sürecine ortak olur.
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine halkın etkili ve coşkulu bir şekilde katılımı İslami nizamı desteklediklerini ortaya koyar. Nitekim halkın bu desteği İran İslam Cumhuriyeti nizamını dış arenalarda güçlü ve etkili bir devlet yapmıştır. Gerçekte her ne kadar halk devlete destek verirse düşmanların komplolara da bir o kadar da başarısız kalır. Nitekim İran İslam İnkılabı'nın 42 yıllık mazisindeki deneyimler de açıkça ortadadır. Buna göre ne zaman İran halkı ülkenin önemli siyasi gelişmelerinde, özellikle de seçimlerde coşkulu bir şekilde meydanları doldurduysa, İslami nizam sorunları başarıyla geride bırakılmış ve halkın da isteklerini ve milli çıkarlarını da temin etmiştir. Bir başka ifadeyle halkın desteği milli iktidarı geliştiren ve güçlendiren en önemli bileşendir ve aynı zamanda tüm dünyaya İran'da yöneticilerin seçimlerle belirlendiğini ve halkın iradesi hakim olduğunu göstermektedir. Son 42 yılda Saddam rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaş, Amerika'nın geniş çaplı yaptırımları, düşmanların türlü komplolarının boşa çıkarılması, Amerika'nın azami baskı politikasının bozguna uğratılması gibi en zorlu süreçler halkın İslami nizama destekleri de sayesinde aşılmıştır. Gerçekte halkın İslami nizamla birlik olması Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın azami baskı politikasını bozguna uğratan etken olmuştur. Trump Beyaz Saray'da kaldığı 4 yıl boyunca İslami nizamı bu politika ile dize getirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı ve en son boynu bükük bir vaziyette Beyaz Saray'dan ayrıldı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Rusya'nın dolardan bağımsız olmaya vurgusu etrafında. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 21 Mart Pazar günü Çin medyasına verdiği mülakatta mali ve ticari ilişkilerden dolara alternatif bir para birimi belirlenmesini, mali ve ticari ilişkilerde Amerikan dolarından uzaklaşmanın gerektiğini önerdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamasında Pekin ve Moskova arasındaki mali sistemde doları devre dışı bırakma zaruretine işaretle Batı'nın kontrolü altında bulunan mali sistemden uzaklaşmak Amerika'nın yaptırım tehlikesini hafifleteceğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikan doları yerine başka para birimlerinin kullanılmasına da vurgu yaparak, Rusya ve Çin, Batı'nın kontrolünde bulunan uluslararası ödeme sistemlerinden bağımsız hale gelmeleri gerektiğinin altını çizdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası ticarette, özellikle Çin ile ikili ticari ilişkilerde ulusal para birimlerinin kullanılmasına ve Amerikan dolarını kullanmayı bir kenara bırakmaya vurgu yapmasının sebebi, Amerikan terör devletinin uluslararası bir döviz olan doları başka ülkelere baskı uygulama doğrultusunda kullanması ve özellikle ikincil yaptırımlar olmak üzere türlü yaptırımları dayatmak ve kendi istek ve iradelerini ve şom hedeflerini başka devletlere dayatmakta yararlanmasından kaynaklanıyor. Mali meseleler uzmanı Alistair McLeod bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle diyor. Amerika dolardan bir silah olarak yararlanıyor. Amerika uluslararası mali sistemin henüz dolar için bir alternatif bulmadığını pekala biliyor. Dolayısıyla bu konudan suistifade ediyor. Amerikan yönetimi şimdiye kadar birçok kez başka ülkelerin firmaları, bankaları ve mali sistemlerini dolara bağımlı olmaları durumundan bu ülkelere kendi istek ve iradesini dayatma doğrultusunda yararlandı. Veya bu ülkeleri Beyaz Saray'ın istemediği siyasetlerden ve uygulamalardan men etme doğrultusunda suistifade etti. Bu durum özellikle dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin devleti ve yine dünyanın en büyük enerji üreticisi olan Rusya devleti için geçerli oldu. Nitekim her iki ülke son yıllarda bu sorunla karşı karşıya kaldı.
Öte yandan Rusya ve Çin yönetimi Amerikan dolarını ikili ticaretlerinden silmek üzere birkaç yıldan bu yana sürdürdükleri müzakerelerin sonunda sonuca ulaştı ve iki ülke bu hedefi gerçekleştirdiklerini anlaşılıyor. Buna göre Rusya ve Çin arasındaki ikili ticarette 2020 yılının ilk çeyreğinde doların payı %50'nin altına geriledi. Oysa 2016 yılında Rusya ve Çin arasındaki ticarette doların payı %90'ın üzerindeydi. Rusya Mali Bakanlığı Şubat 2021'de yaptığı açıklamada döviz işlemlerinde Amerikan doları ve avronun payını önemli oranda düşürdüğünü duyurdu. Bu arada Amerika terör devletinin İran, Venezuela ve Türkiye gibi ülkelere yönelik yaptırım baskıları, bu ülkelere de Rusya ve Çin gibi doları silme konusunda benzer bir tutum sergilemeye zorladı. Uluslararası mali ve para işlemlerine bakıldığında Amerikan doları uluslararası ticarette ve yine önemli döviz rezervlerinde konumunu sürekli kaybettiği anlaşılıyor. Nitekim IMF verileri de 2020 yılında dünya döviz rezervlerinde doların payı iyice gerilediğini ortaya koyuyor. Amerikan doları hakkında bir başka mesele de Beyaz Saray'ın doları başta rakip veya Washington'un güdümünde olmayan bağımsız ülkeler olmak üzere başka ülkelere karşı iktisadi, ticari ve mali baskı uygulama aracı olarak kullanmasını engellemek için uluslararası bir konsensüsün sağlanmasıdır. Britanya'nın Merkez Bankası eski başkanı Mark Carney bu bağlamda şöyle diyor. Doların uluslararası mali sisteminin üzerinde suhtası ülkelere de düşük faiz oranı karşısında kırılgan hale getirirken Amerika'nın büyümesine de olumsuz etkiliyor. Amerika terör devletinin başka ülkelere baskı uygulamak için doları bir silah gibi kullanması gerçi Washington'u kısa vadede bazı hedeflerine ulaştırabilir. Ancak uzun vadede bu politika Amerika'nın zararı ile sonuçlanacaktır. Nitekim şimdiden Rusya ve Çin'den başka birçok ülkede benzer bir modeli izleyerek mali ve ticari işlemlerinde doları silmeye başladığı anlaşılıyor. Bu durum hiç kuşkusuz doların konumunu da ağır darbe indirecektir.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feri ve sevgili dinleyiciler, Nevruz Bayramı dünyanın dört bir yanında rengarenk ve neşe dolu görüntüler oluşturuyor. Günümüzde özellikle yaşadığımız bu pandemi döneminde tabii ki bu şenlikler ve kutlamalar farklı biçimde düzenlenmekte ve şimdi bunları konuştuğumuz sohbetimizin ikinci bölümünde Türkiye'de ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde bu bayramın nasıl kutlandığı konusuna ve hangi aslında bölgelerde bu daha çok kutlanıyor sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi, sayın yardımcı doçent doktor Abbas Karaş hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum ve ayrıca bütün dinleyicilerimizin bu tarihi Nevruz Bayramı'nı kutluyoruz.
Şimdi Anadolu bölgesinde Nevruz Bayramı'nın nasıl kutlandığı konusunu bugün sizinle konuşmak istiyoruz. Şimdi geçmişte ve günümüz dünyasında bu bayram sizin bölgenizde nasıl kutlanıyor acaba?
Vallahi atıp tutun Nevruz Anadolu'da düşündüğümüzde, Anadolu biliyorsunuz bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamını kaplayan büyük bir coğrafyadır. Çok eski medeniyetler burada ömür sürmüşlerdir. Ta eskiden binlerce yıl önceden insanlar burada yaşamışlar ve tabii ki gelenekler tabarruz etmiştir, tacımıza kadar gelmiştir. Osmanlı dönemine geldiğimizde muhtemelen Osmanlı İmparatorluğu'yla Sefevi İmparatorluğu arasındaki ittifaklardan dolayı Nevruz Türkiye'de biraz açıkçası unutulmaya yüz tutmuştur ve Osmanlı'da çok az bu Nevruz'un bu büyük bayramın kutlaması şahit oluyoruz. Daha sonraları Cumhuriyet'le birlikte daha bir ivme kazanıyor. Ama 1980'lerden sonra genel olarak Nevruz Türkiye'de bir şiddetle anılıyor. Yani şöyle ki o dönem PKK bu Nevruz Bayramı'nı kitlelere sokağa dökerek devlet kurumlarına zarar vermek, bankalara kokteyl molotof atmak ve benzer olaylarla gündeme getirdi. Bir nevi isyana çevirdi bu işi. Ve tabii bu Nevruz'un gerçek ruhundan uzaklaştırmış oldu. Atatürk Nevruz'un ruhunda barış var, sevgi var, kardeşlik var, tabiatın uyanışı var. Ve böylece bu yıllar da sürdü. Atatürk'ün Türk halkının da Nevruz deyince aklına böyle bir durumlar geldi. Anadolu'nun diğer kısımlarına gelecek olursak pek de fazla Atatürk'ün bilinilen bir bayram değildi. Ne zaman ki Sovyetler Birliği dağıldı, o zaman Türkiye'den birçok insan Azerbaycan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan'a gittiler. Başlayarak Nevruz burada da kutlanıyor. Bu sefer Anadolu'da da kutlanmaya başladı ama bu sefer devlet bayramı olarak kutlanmaya başladı. Yani devlet bunu sahiplenmeye çalıştı, iki yönden sahiplenmeye çalıştı. Bir, Orta Asya Türk devletleriyle ilgili kardeşlik bağını güçlendirmek. İki, Kürtlerin derdinden bu enstrümanı almak için. Bu böyle devam edip geldi. Günümüzde ise artık özellikle Türkiye'de Kürtlerin yaşadığı bölgede bu Nevruz daha da yerine oturmuştur. Hem özellikle barış sözüyle birlikte gerçekten eski barış simgesine kavuşmuş ve Nevruz ateşinin yakılmasıyla birlikte kardeş türküler söyleniyor, bütün halkların türküler söyleniyor, törenler yapılıyor, Kürtler güzel kıyafetlerini giyiyorlar bu bayramda. Güzel kutlamalar yapılıyor. Yani yavaş yavaş en azından şunu diyebiliriz ki Nevruz'un ruhuna kutlamalar yapılmaya başlanmıştır. Gelecek olursak Anadolu'nun diğer kısımlarına gelecek olursak ne yazık ki üstten inme bir bayram veya gelenek olarak uygulandığından dolayı Nevruz bayramı hiç de ilgisi olmayan Ergenekon destanıyla bağlantısını kurmaya çalışıldı. Burada bir sentez oluşturmaya çalışıldı. Bu nedir? Biliyorsunuz Nevruz'un eski Şahname'de yazıldığı gibi Denizli Kavan'ın o dönemin büyük zalim kralı Zavat'a başkaldırsınla bir simgesi olarak görünüyor. Ve hatta biliyoruz ki Denizli Kava 11 oğlunu Zahaç'ın omuzundaki yılanların giymeyi olarak verdikten sonra 13. oğlunu vermeyerek önündeki örtüyü kaldırır ve bayrak yapar ve krala Zahaç'a baş kaldırır ve tekrar Firidun Şah tahta getirilir. Burada açıkçası o destanlar hareket edilerek şimdi dövme harekatlar başlanıyor ama bu dediğim gibi Türklerin Ergenekon'dan çıkışıyla bağlantılı kuruluyor. Bu biraz açıkçası tarihi açıdan pek geçerliliği olmayan bir durumdur. Önemli olan Nevruz'un ruhuna uygun olarak bu bölgenin bütün halklarının ta Orta Asya'nın ta Rusya'nın kuzeyinden ta Tataristan'dan tutun da gelecekte Hint Yarımadası'nda, Afganistan'da, Pakistan'da, İran'da, Irak'ta ve hatta buradan Balkanlara giderek olan bir bayram olduğuna göre Bunun ruhu kardeşliktir. Bunun ruhu tabiatın uyanışıdır. Bu bağlamda şunu söyleyebiliriz ki buna başka bir kılıf uydurmak, hani ideolojik kılıfla uydurmak açıkçası çok mantıklı da gelmiyor bana ve bunun ruhundan uzaklaştırmaktır. Bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda da Nevruz yine hakların kardeşlik, dostluk, barış ve tabiatın uyanışı olarak kutlanırsa çok daha iyi olacaktır. Nitekim bunu Kazaklarda, Kırgızlarda, Özbeklerde, Türkmenlerde, Tacitlerde görüyoruz. Halkın bir bayramıdır. İnsanlar güzel de giyiniyorlar, süsleniyorlar, törenler yapıyorlar. Çok güzel, eğlenceli yemekler yapıyorlar. Yani bir arada bulunuyorlar. Şu anda sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki Nevruz şu anda açıkçası hemen hemen devlet kurumları tarafından esas özünden de uzaklaştırılmış bir ideolojik Ergenekon destanına bağlanarak kutlanması tek de açıkçası bu Nevruz'un ruhuyla uyumlu bir bayram değildir. Bu bağlamda önümüzdeki yıllarda tabii ki Orta Asya'da Türkiye ilişkileri daha da genişledikçe oradan gelen insanların Nevruz'u kutlama şekillerle bunun bir devlet bayramı değil, bir halkın bayramı, bir milletin bayramı olduğunu açıkçası idrak edilirse daha fazla yararlı olacağına ve daha çok kitlelerin katlanacağına kuşkum yok.
Şimdi efendim günümüzde birçok gelenekler bildiğiniz gibi korona pandemisi nedeniyle değişmiş veya ortadan kaldırılmıştı. Peki bu durumdan önce resmi olarak Nevruz Bayramı nasıl kutlanırdı Türkiye'de? Bu konuda herhangi bir fikriniz var mı?
Resmi olarak şöyle kutlanıyor. Bütün devlet makamları bulundukları illerde, Ankara'da muhtemelen herhangi bir bakan, illerde de valiler, devlet kurumlarında genel olarak da üniversitelerde yapılıyor bu iş. Üniversitelerde bir tören yapılıyor. Yani devlet erkanının katıldığı, tabii o binaen devlet memurlarının ve bazı öğrencilerin katılımıyla gerçekleşiyor. Burada bir ateş yakıyorlar. Buna aynı Nevruz ateşi diyoruz. Bu Nevruz ateşin üzerinden atlıyorlar. Buraya kadar güzel tabii Nevruz'un tamamen uygun bir davranıştır. Sonra demir dövme diye bir örs üzerinde demir dövülüyor. Bu da dediğim gibi Ergenekon destanı ile ilgili bağlantı kuruluyor ve demir dövülerek o dönemlerden hatırlanmak istiyor. Sonra bir Nevruz çadırı kuruluyor. Nevruz çadırlarında da bazı şeyler nedir? Yemekler ikram ediliyor ama bu dediğim gibi koca İstanbul'da ben defalarca iştirak ettim Murat Sultanahmet Meydanı'nda. Koca 10 milyonluk şehirde en fazla 500 kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Veya diğer illerde de en fazla yani bir devlet protokolünün katılımıyla gerçekleşiyor. Yani halkın nezdine kitleye inmiş bir durumda değildir. Bu bağlamda dediğim gibi böyle bir sembolik hareketler yapılıyor. Sembolik olarak dediğim gibi demir dövme, ateş üzerinden atlama ve bunun gibi bir şeyler yapıyor. Ama demin de söylediğim gibi Orta Asya'dan gelen öğrenciler, özellikle Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azeriler bu işi daha güzel yapıyorlar. Aslına uygun olarak yapıyorlar. Geleneksel giysilerini giriyorlar Türkiye'de öğrenciler, yani Türkiye'de bulunan oradan gelen öğrenciler. Oradan çünkü çocukluktan beri gördükleri için bunu gerçekten Nevruz'un ruhuna uygun olarak yapıyorlar. Haçeca bir Azerbaycanlı'nın evine gittiğinizde Türkiye'de Nevruz tatlıları ikram ediliyor. Haçeca bir Özbey'in evine gittiğinizde ya da Kırgız'ın evine gittiğinizde size Nevruz'un geleneksel sümelet dediğimiz yemek ikram ediliyor. Nevruz yemekler ikram ediliyor. Yani şunu söyleyebilirim ki ortasından gelen Türkler bu konuda Anadolu Türkünden daha fazla bilgi sahibidirler ve daha fazla geleneklerine ve geleneksel sahiptirler.
Doğrudur. Efendim katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.
Değerli dinleyiciler, röportajımızda bugün Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi Yardım Doçent Doktor Saynak Baskar Aşçı hocamızla konuştuk. Anadolu bölgesinde Nevruz Bayramı'nı nasıl kutlandığı konusunu ele aldık. Sevgili dinleyiciler, sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlk bahar sofrasında.
Değerli dinleyiciler, ilk bahar sofrasında başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünde size Heftsin sofrasından söz etmek istiyoruz.
Eski İran merasimlerinde her şenlik için bir sofra kurulur ve üzeri türlü yiyeceklerle donatılırdı. Nevruz sofrasına Heftsin sofrası denirdi ve diğer sofralardan daha renkli olması gerekirdi. Her evde genellikle yeni yıla birkaç saat kala Heftsin sofrası hazırlanır ve yerden biraz daha yüksek bir seviyede kurulurdu. Bu gelenek günümüzde bazı ufak tefek değişikliklerle beraber hala devam ediyor.
Heftsin sofrasına Fars dilinde S harfi ile başlayan 7 yiyecek veya yeşeren nesne yerleştirilir ve yeni yılda tarım ürünlerinde bolluk ve bereketi simgeler. Heftsin sofrasının nesnelerinden biri de buğday, mercimek ve nohut gibi tohumlarla yeşertilen ve yeniden doğuşu ve tazeliği ve insanla doğanın bütünleştiğini simgeleyen ve sofranın bereketi sayılan ekmekle bağlantısı bulunan sebzedir. Yeşeren buğdaydan yapılan ve semenu adı verilen bir nevi tatlı bitkilerin yeniden doğuşu ve üremesini simgeler. Farsça'da sib adıyla bilinen elma ise sağlık, güzellik ve üreme simgesi. Yine Farsça'da sencet adıyla bilinen iğde, gönül verme ve üreme simgesi ve bir rivayete göre akılcı olmak ve ölçülü hareket etme simgesidir.
Heftsin sofrasında sumak ve sarımsak da sağlık ve yaşamda hareketlilik bakımından ilaç niyetinde simgelerdir. Sirke ise Heftsin sofrasına sabır ve zorluklara karşı tahammül etmeyi simgeler, zira hazırlanışı uzun süren bir nesnedir. Bunlardan başka İran milleti güzel Heftsin sofrasını bezemek için yaratılış ve üremeyi temsil eden yumurta, şeffaflık ve doğruluk simgesi olan ayna gibi diğer bazı simgeleri de Heftsin sofrasına yerleştirir. Heftsin sofrasında yer alan su, bereket ve temizlik simgesi, kırmızı küçük balık, hayat ve canlılık simgesi, sikke, sermaye ve işlerin revaçta olmasının simgesi ve mum da nur ve aydınlık simgesidir. Sümbül gibi çiçekler de Heftsin sofrasında özel yeri vardır ve kokuları ilkbaharın geldiğini müjdeler. Bu sofrada şeker ve tatlılar da yer alır ve hepsinin yanında Müslümanların semavi kitabı Kur'an-ı Kerim'de bu sofranın olmazsa olmaz.
Gerçekte İran milletinin yedikleri ve içtikleri hakkında bilgileri ve renklerin ve mevsimlerin güzellikleri ve ürünleri hakkında bilgileri çeşitli mevsimlerde düzenledikleri şenliklere yansımaktadır. Nitekim Nevruz sofrasına yerleştirilen yiyeceklere bakıldığında hepsi çeşitli mineralleri ve vitaminleri içerdiği ve vücudun savunma sistemini takviye etmenin yanı sıra İnsanı kanser ve kalp ve damar hastalıkları gibi ölümcül hastalıklardan koruduğu anlaşılır. Gerçekte İran milletinin Heftsin sofrası sağlıklı beslenme mesajını kuşaktan kuşağa aktarmıştır. Nitekim Heftsin sofrasında yer alan yiyeceklerin özellikleri bu iddiayı doğrular niteliktedir.
Elma, A, B ve C vitaminlerini ve yine minerallerden demir, kalsiyum ve fosfor gibi birçok minerali içeren bir meyvedir. Elma birçok faydalı asit ve tuz çeşitlerini de içerir. Elmada bulunan en önemli mineral potasyumdur ve uzmanlarca gençlik minerali olarak bilinir. Zira damarları yumuşatarak yüksek tansiyonu düşürür. Elma ayrıca antioksidan zengini ve yine pektin adı verilen bir nevi lifi de içerir. Her elma ortalama 4 gram lif içerir. Sindirim sisteminin iyi çalışması, kanda kolesterol oranının düşürülmesi, kanser riskinin azaltılması, uzun ömür ve saçların dökülmesinin önlenmesi gibi konularda çok faydalıdır. Her gün elma yemenin sayısız faydaları vardır. Ayrıca elma pek fazla şeker içermediği için diyabet hastalarına da tavsiye edilir.
İğdenin de bilinen birçok özelliği vardır. İğde C ve E vitamini zengini bir meyvedir ve güçlü antioksidan olan karoten içerir. İğdede bulunan flavonoidler ve yağlı asitler sayılan linolik asit ve oleonik asit ve sitrostrol gibi stroller iltihaplanmalara karşı etkilidir. İğdede bulunan flavonoid kasların gevşemesine yardımcı olur ve bu yüzden kaslarında ve mafsallarında rahatsızlığı olan insanlara iyi gelir. Araştırmalar iğdeyi ve çekirdeğinin pudrasını tüketmenin kronik iltihaplanmalarda çok etkili olduğunu göstermiştir. İğdede kalsiyum oranı da çok yüksektir ve kemik çürümesine engeller. İğde ateşi düşürmenin yanında kanlı ishal tedavisinde de etkilidir.
Sumak iştahı artıran ve yemeklere güzel tat veren bitkilerden biridir. Sumak ishali önler ve mideyi temizler. Sumak glukozun vücuttaki hayati proteinleri etkilemesini %80 kadar engelleme özelliği bu bitkinin diyabet hastaları için faydalı teşhis edilmiştir. Yine bu bitkinin romatizma gibi hastalıkların tedavisinde etkili olduğu ve mikropları yok ettiği bilinen özelliklerdir. Sumak kanı temizler ve ure gibi kandaki fuzuli maddeleri bertaraf eder. Sumak en çok kebapla tüketilmesi, böylece kebapta ortaya çıkan urenin tesirini azaltılması tavsiye edilir.
Gerçi çoğu insan sarımsağı yemeklerin çeşnisi olarak bilir ama gerçekte sarımsak doğa mucizesi bir bitkidir. Sarımsak birçok hastalığı önlediği gibi birçok hastalığı da tedavi eder. Sarımsak, folik asit, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, biraz çinko ve B1, B2 ve B3 vitaminlerini içerir. Sarımsak veya ondan yapılan haplar ilaç olarak tüketilir. Sarımsak, kalp ve damar hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Yine bu bitkinin sindirim sisteminde türlü kanserleri ve prostat hastalığını engellediği ifade edilebilir. Bazı uzmanlar sarımsak yemeklerde çeşni olarak kullanıldığında zehirlenmeleri önlediğini belirtti. Sarımsak antibakteri ve antimantar özellikleri sayesinde yiyeceklerden zehirlenmeleri engeller.
Sirke ta eski çağlardan beri ilaç niteliği yüzünden kullanılan bir maddedir. Sirke ağır yiyeceklerin sindirilmesini ve besin maddelerinin hücrelere ulaştırılmasını kolaylaştırdığı gibi ekşi tadı yüzünden çeşitli meyvelerde çeşni olarak kullanılır. Sirke mide salgılarına yardımcı olur. Kanda ve safra kesesinde iltihaplara iyi gelir ve bir ölçüde kanser hastalıklarını engeller. Uzmanlar sirkenin tansiyonun yükselmesini önlediğini ve kolesterolü düşürdüğünü, vücut sıcaklığını kontrol ettiğini ve iltihaplanmalarda etkili olduğunu belirtiyor. Yine sirke, vücutta kalsiyumun cezbedilmesini arttırarak kemiklerin gelişmesine katkı sağladığı ve antimikrop ve antimantar özelliğiyle besin maddelerinden zehirlenmeleri önlediği belirtiliyor.
Thank you. Yeşertilen buğday ve buğday unundan yapılan semenu ise hiçbir şeker katılmadığı halde çok tatlı ve hoş bir lezzeti vardır. Semenu A, E, K ve B grubu vitaminlerinden B1, B3, B5, B8 ve B12 vitaminlerini ve minerallerden kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir gibi mineralleri içerir. Tüm bunlar semenuyu mükemmel bir besin maddesi yapar. Semenu deri ve saç sağlığı, sinir sistemi, hafıza, kan dolaşımı, kemikler, dişler, göz ve diğer birçok organa iyi gelir. Semenu özellikle sporcular, bebekler, gebe ve bebeğini emziren anneler, anemi hastaları, karaciğer rahatsızlığı ve kemik erimesi sorunu yaşayan hastalar, MS gibi sinir sistemi hastaları için faydalıdır. Semenu tüketimi vücudun ihtiyaç duyduğu kaloriyi karşıladığı gibi insanı dinç ve genç tutar ve depresyonla mücadelede tavsiye edilir. Semenu İran'da yeni yıldan önce ve Nevruz bayramı için yapılan bir tatlıdır. Semenu heftin sofrasının da olmazsa olmaz nesnelerinden biridir ve genellikle kadınlar tarafından ortak yapılır. Günümüzde semenu yüksek besin değerleri yüzünden yılın tüm mevsimlerinde yapılır.
İran milleti tüm zorluklara ve yaşadıkları sıkıntılara rağmen eski geleneklerini ve Nevruz bayramı gibi etkinliklerini korumuştur. İran milleti hatta dayatılan 8 yıllık savaş günlerinde bile yine hefsin sofrasını kurmayı ve başında Kur'an-ı Kerim'i yerleştirerek İran'ın bekası için dua etmeyi ihmal etmedi. İnsanlar için sağlık dileğinde bulunarak bir kez daha Nevruz Bayramınızı kutluyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
بعد از اینم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
سیونیست رژیمه karşı küresel yaptırım hareketi.
Muhterem dinleyiciler, Siyonist rejime karşı küresel yaptırım hareketi isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde BDS hareketinin kuruluş şeklini ve bu hareketin gerçek hamillerini sizlere aktaracağız.
BDS olarak bilinen Siyonist rejimi İsrail'e karşı küresel yaptırım hareketi, sivil ve halk kuruluşu olarak Siyonist rejimi İsrail'e siyasi ve ekonomik baskı yapmak amacı ile Filistin halkına karşı ırkçı, özgürlük ve insanlık karşıtı girişimler ile mücadele çerçevesinde 9 Temmuz 2005 yılında temelleri atıldı. Bu medeni hareket, ülkelerden ve sivil toplum kuruluşlarından Siyonist rejim İsrail'i siyaset, ekonomi, kültür ve bilimsel alandaki insanlık dışı performansından dolayı boykot etmesini istiyor. Sohbetimizin devamında BDS'nin geçmişini ve elde ettiği kazanımları ele alacağız.
1960'larda sanatçılar, profesörler, öğrenciler ve sporcular gibi marjinalleştirilmiş gruplar arasında başlayan apartheid karşıtı boykot fikri o kadar yaygınlaştı ki 1980'lerde geniş çaplı destek gördü ve nihayetinde Güney Afrika'daki apartheid'i boykotta uluslararası örgütler tarafından da desteklendi. Bu nedenle Güney Afrika Ulusal Kongresi'nin boykotu İsrail rejiminin boykotu için bir model sayılır. İsrail'e boykot hareketi bedesi söyleminde Siyonist rejimi bir apartheid rejimi olarak kabul ediyor. Tıpkı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararının Siyonist rejimin apartheid rejimini vurgulaması gibi.
2001 yılında BDS'nin varlığının duyurulmasından önce Birleşmiş Milletler Teşkilatı apartheid, ırkçılık, ayrımcılık ve etnik ön yargı ile mücadele konferansını Durban Konferansı olarak bilinen Güney Afrika'nın Durban kentinde yapıldı. Bu konferansın önemi ırkçılığa, boyutlarına, tüllerine ve bu olguyla yüzleşme ihtiyacına yönelik küresel bir farkındalık yaratmaktı. Durban bildirgesi ve bu uluslararası toplantının içeriği Amerika ve Siyonist rejimin hoşuna gitmedi.
Durban Uluslararası Toplantısı'nda Siyonist rejim İsrail'in Filistinlilere karşı ayrımcı ve hasmane girişimlerine ve batılı ülkelerin sömürgecilik yaptığı dönemlerde zarar görenlere ve kölelere tazminat ödenmesine vurgu yapıldı. Bu hususlardan dolayı Durban bir toplantısı büyük tartışmalara yol açtı. Öyle ki Amerika ve Siyonist rejim İsrail yüksek düzeyde bu toplantıya katılmadılar. Durban bir konferansı maddeleri BDS'nin de dayandığı en önemli belgelerden biridir. Bu konferansta ele alınan hususlar apartheid'in tanımının yapılmasına ve de Siyonist rejimin girişimlerinin kanalması hususunda temel rol oynadı.
Filistin'deki gelişmeler özellikle 2000 ila 2005 yılları arasında BDS'nin korunmasında büyük rol oynadı. 2000 ila 2001 yılları arasında Gazze ve Batı Şeria İsrail güçleri tarafından işgal edildi ve İsrail Başbakanı Ali Sharon durum sakinleşince geri çekileceğini iddia etti. Daha sonra Sharon'un Beytülmukaddes'in işgal altındaki topraklara tamamen ilhakı 1967'den sonra işgal altındaki topraklardaki yerleşim alanlarının inşa sürecinin devamı ve Filistinli mültecilerin geri dönme hakkına muhalefet üzerine Siyonist makamların sözleri geniş çaplı protestoları ateşledi ve 2000 yılında ikinci bir intifadayı başlattı. BDS'nin korunması ikinci intifadanın meyvelerinden biri de sayılabilir.
2005 yılında Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın Batı Şeria'da bir tampon duvarı yapılmasının yasa dışı olduğu kararının yıl dönümünde Ramallah'tan Sharon'un talimatı ile tampon duvarı dikildi. Siyonist rejimin boykot hareketinin ana protesto hususlarından biri de bu tampon duvar ve bariyerlerin inşasıydı. BDS hareketini ilerletme çabaları 2005'ten bu yana hızla arttı ve Ramallah'taki ilk BDS konferansında yoğunlaştı. Bu konferansın ardından BDS hareketini koordine etmek için BDS Ulusal Komitesi oluşturulmuştur.
Siyonist rejim İsrail'e yaptırım hareketi sosyal aktivistlerden oluşan hiyerarşiye dayanmayan bir ağ olarak tanımladı. Bu hareketin Ömer Barghouti tarafından da başlatıldı, vurgulandı. Barghouti aslında İsrail üniversitelerine ve kültürünü boykot etme komitesinin üyesi olup buna paralel olarak BDS hareketi sözcüsü olarak da faaliyet göstermektedir. Barghouti iki devletli çözüme ciddi bir şekilde karşı çıkmış ve yerli Yahudiler ile Filistinlilerin katılımı ile demokratik bir ülkenin kurulmasını istiyor. Böylece apartheid ve ayrımcılığın önünün kesilmesini savunuyor.
Ömer Barghouti, boykot, yatırım eksikliği ve yaptırımlar Filistin hakları için küresel bir mücadele adlı kitabında BDS'yi yaptırımları kullanan bir uluslararası hareket olarak tanımladı. Böylece Ömer Barghouti acı çeken Filistin halkının savunulması için ve Güney Afrika'daki apartheid karşıtı hareketlerinden esin alınarak bu hareketin başladığını belirtiyor. Barghouti kitabında BDS'nin faaliyetlerinin Güney Afrika'nın apartheid karşıtı hareketlerinin eteğinde büyüdüğünü ve diğer popüler ayrımcılık karşıtı hareketlere tarihsel olarak borçlu olduğunu vurguluyor. Ömer Barghouti kitabında İsrail rejiminin doğasını giderek artan ayrımcı faaliyetlere sahip bir apartheid rejimi olarak tanımlıyor ve yaptırım ve boykot çağrısı çerçevesinde Filistin halkının haklarının gerçekleştirmesi için BDS hareketine ihtiyaç duyulduğunu savunuyor. Barghouti bu ambargonun nihai amacı İsrail rejimini uluslararası ve insan hakları kurallarına uymaya zorlamaktır. Bu diğer ülkelerin desteklemesi gereken bir şey. İsrail rejiminin destekçileri bu uluslararası kurallara uymadığı için rejime en ağır yaptırımları uygulamalı diyor. Barghouti ayrıca şöyle diyor, Siyonist rejim Cenevre sözleşmelerini ciddi şekilde ihlal ederek mahkumlara işkence yapmaya ve insanlık dışı davranmaya devam ediyor.
Boykot hareketinin bir başka Filistin'e destekçisi ve aktivisti, boykot hareketini koordine etmekten sorumlu bir insan hakları aktivisti olan Mahmud Navaca'dır. Navaca 30 Temmuz 2020'de Ramallah'taki evinde işgalci rejim güçleri tarafından tutuklandı ve bilinmeyen bir yere götürüldü. Boykot hareketi bağlamında serbest bırakılması için geniş çaplı bir sosyal ağ kampanyası başlatıldı. Uluslararası Af Örgütü resmi internet sitesinde derhal serbest bırakılmasını istedi. Navaca yaptırım hareketinin hukuk sektöründe aktif olmuş ve uluslararası insan hakları kurumları ile kapsamlı bir biçimde temaslar yürütmüştür.
BDS dahilinde hareketin merkez komitesindeki diğer aktivistler arasında eski Filistin Dışişleri Bakanı Nebil Şahs'ın oğlu ve Mahmut Abbas'ın şu anki danışmanı olan siyasi aktivist Rami Nebil Şahs yer alıyor. Rami Şahs bir süre Yasser Arafat'ın siyasi danışmanı olarak çalışan Filistin-Mısır vatandaşıdır. Rami Şahs 6 Temmuz 2019'da Mısır'da tutuklandı. Şu anda Mısır hükümetine karşı terörist faaliyetler yapmaktan ve Müslüman kardeşler ile işbirliği yapmaktan cezaevinde bulunuyor. Sisi'nin Mısır'daki askeri hükümeti tarafından tutuklanması, Kahire'nin BDS hareketine karşı koymak için Tel Aviv rejimiyle işbirliği yaptığını ispatladı.
Rami Şahs, 2015 yılında Mısır'da BDS Merkez Komitesi'ni kurdu. Mısır'daki bu hareketin temel taleplerinden biri, Arap ülkelerinin işgalci rejimin katılımı ile herhangi bir toplantıya katılmaması ve Tel Aviv ile ilişkilerin boykot edilmesidir. Bu nedenle BDS hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı Arap ülkeleri ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin normalleşmesini Filistin davasına ihanet olarak görüyor.
İsrail'in apartheid rejiminin ana eleştirmenlerinden biri, Güney Afrika'daki apartheid karşıtı hareketin rahmetli lideri Nelson Mandela'nın destekçisi ve Nobel Barış Ödülü sahibi, Afrika'daki Anglikan Kilisesi'nin başpiskoposu Desmond Tutu'dur. BDS hareketinin yaratılmasında 3 yıl önce Guardian'a 2002'de yazdığı makalesinde işgal altındaki topraklardaki ırk ayrımcılığının boyutlarına değindi ve şöyle yazdı. Ben Güney Afrika'da apartheid karşıtıyım ama kutsal topraklara yaptığım yolculukta gördüklerim beni üzdü. Neler gördüm? Gördüklerim ne haklı ne de savunulabilirdi. İsrail kontrol noktalarında ve denetim alanlarında Filistinlilerin aşağılanmasına tanık oldum. Yahudi yerleşimlerin kuruluşunun acılı tarihini duydum ve gözlerimle sebebiyet verdiği acıları gördüm. Evleri İsrailler tarafından işgal edilen birçok Filistinli gördüm. İlk işgalin anısını hala akıllarında olan insanlarla konuştum. Tanrı'nın ezilenlerin haklarının zalimler tarafından ihlal edilmesine özel önem verdiği unuttular mı? Eleştirim doğrudan İsrail hükümetine yönelik. Ancak ne yazık ki herhangi bir eleştiri hemen antisemitik olarak etiketlenir. ama zulmün uzun sürmediğini ve Tanrı'nın ezilenleri desteklediğini söylemeliyim. Tutu daha sonra 2008, 2011 ve 2014 yıllarında Gazze ve Batı Şeria kuşatmasını protesto ederek İsrail rejimini ırkçı olarak nitelendirdi ve Filistin halkının haklarının sağlanmasını talep etti.
Siyonist rejimin uyguladığı ayrımcılığı ve apartheidi o kadar büyük ki eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter bile Siyonist rejimi apartheid olarak tanımladı ve Filistin'de uygulanan apartheidin Güney Afrika polisinin apartheidinden çok daha kötü olduğunu vurguladı. Carter işgal altındaki topraklardaki ayrımcılığı ve apartheidi ortadan kaldırma ihtiyacını vurgularken 2016'da bu tutumunu yineledi. İsrail rejiminin bir apartheid devleti olarak tanınması, Carter'in Barış Değil, Apartheid adlı kitabının 2007'de yayınlanmasından sonra geniş çapta yankı uyandırdı.
Geçen yüzyılın en etkili fizikçisi Stephen Hawking, İsrail'e karşı insan hakları sorunları ve Gazze'nin işgali nedeniyle yaptırımları desteklemek için konuşma yaptı. Hawking, işgalci rejimin insan hakları ihlallerini protesto etmek için 2013'te Kudüs'teki Uluslararası Fizik Konferansı'nı boykot etti ve güçlü bir Tel Aviv protestosu örneğini sergiledi.
Kamuoyunu etkileyen sanatçılar ve ünlüler de Siyonist rejimin boykot hareketinin destekçilerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Yaptırımların film yapımcıları ve sanatkar destekçileri arasında John Stewart, Russell Brand, Whoopi Goldberg, Javier Bardem, Meg Ryan, Emma Thompson, Dustin Hoffman, Benicio del Toro ve Morgan Freeman yer alıyor.
Bahsettiğimiz gibi insan hakları konusunda artan küresel hassasiyetler ve eşitlik fikrinin ortaya çıkması ve bunun günümüz toplumlarının siyasi ve sosyal söyleme yansıması, BDS faaliyetinin önemini ve İsrail rejiminin suçlarına karşı tavır alma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Muhterem dinleyiciler, Siyonist rejime karşı küresel yaptırım hareketi isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Enerji hatları, ekonomi ve siyaset.
Değerli dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli seri sohbetimizin ikinci bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde TAPI doğalgaz boru hattı ile ilgili konuşacağız.
Değerli dinleyiciler, bu seri programımızda hedefimiz enerji ekonomisi hususundaki farkındalığınızın artırılmasıdır. Üretimden tüketime kadar çok çeşitli bir süreci kapsayan enerji dünyası sadece ekonomik denklemlerden etkilenmez. Aynı zamanda bölgesel ve uluslararası politikalardan da güçlü bir şekilde etkilenir. Enerji denklemlerinin ekonomik yanları ise bazen siyasetler yüzünden marjinalleşir. Biz de bu ilişkiyi ele almak istiyoruz.
Orta Asya ve Kafkasya'dan gaz ve petrolü diğer ülke ve kıtalardaki tüketicilere ulaştırmak için boru hatları inşa edilmektedir. Bu tasarımlardan biri de TAPI olarak biliniyor. Sohbetimizin devamında bu büyük proje hakkında konuşacağız.
1,5 trilyon metreküp doğalgaz ile Türkmenistan dünyanın 6. en büyük kanıtlanmış doğalgaz rezervi üreticisi ve bu ürünün dünyadaki en büyük 16. üreticisidir. TAPI boru hattı bu büyük gaz üreticisini bölgesel ve küresel enerji pazarlarına bağlayacak. Doğalgazın Orta Asya bölgesinden özellikle de Türkmenistan'ın geniş doğalgaz kaynaklarından Güney Koridoru yani Afganistan ve Pakistan üzerinden transferi yeni bir konu değildir ve 1990'ların başına kadar tartışılan bir husustur.
Trans-Afganistan Boru Hattı olarak da bilinen TAPI projesi ilk olarak 1995 yılında teklif edilmiş ve 1995 yılında kabul edilmiştir. Merkezi Kaliforniya, El Segundo'da bulunan Amerikan şirketi Unocal, bu projeyi gerçekleştirmek için teknik ve ekonomik araştırmalar yürütmüş ve Orta Asya Doğal Gaz Hatları Enstitüsü'nü kurmuştur. Projenin ana işletmecisi ve hissedarı Unocal'ın yanı sıra Suudi Arabistan'dan Delta Oil, iki Japon, bir Koreli şirket ile Türkmenistan ve Pakistan'ın devlet gaz şirketleri de bu projenin uygulanmasının bir parçasıdır.
Taliban'ın yükselişi ve Afganistan'da devam eden güvensizlik ile beraber Unocal şirketi projeden çekilmiş ve 1997'de Sentgaz projesini tanıtmıştır. Sentgaz projesi Türkmenistan-Afganistan sınırından Pakistan-Hindistan boru hattına bağlanıp Pakistan'dan Hindistan'ın Multan bölgesine kadar uzanan 1271 kilometrelik bir boru hattıydı. Türkmenistan, Devletabad'dan Afganistan sınırına kadar 169 kilometrelik bir boru hattının yapımından sorumluydu. Ancak Taliban'ın Afganistan'daki şiddet eylemleri, ülkedeki istikrarsızlık ve güvensizlik, Unocal'ın Sentgaz projesinden Afganistan'ın ötesi projesinde olduğu gibi çekilmesine yol açtı.
Eylül 2001 olayları ve Taliban rejiminin düşmesine yol açan Amerika'nın Afganistan'ı işgalinin ardından Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulması, ülkede Taliban iktidarı dönemine göre görece siyasi istikrar sağlandı. Bu koşullar altında dönemin Türkmenistan Devlet Başkanı Sefer Murat Niyazov, Afganistan'dan geçen doğal gaz boru hattı güzergahını canlandırmaya çalıştı. Bu bağlamda Mayıs 2002'de Sefer Murat Niyazov, Hamid Karzai ve Perviz Müşerref'in katılımıyla Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan'ın zirvesi düzenlendi. Bu zirvede Afganistan boru hattının Türkmenistan'ın güneydoğusundaki Devletabad'a bağlanması ve Güney Afganistan'daki Kandahar üzerinden Pakistan'ın Umman Denizi'ndeki limanı Gwadir'a uzanması çerçevesinde Trans-Afgan Gaz Boru Hattı projesi için bir ön anlaşmaya varıldı.
Ön tahminler Afganistan'ın doğal gaz aktarım hattından 15 milyar metreküp gazın transfer kapasitesini ortaya koyuyordu. Asya Kalkınma Bankası da projenin finansmanı sorumluluğunu üstlendi. Bununla birlikte Afganistan'da süregelen güvensizlik, Türkmenistan'da doğalgaz taşımak için altyapı çalışmaları sorunları ve ihracat kapasitesinin eksikliği, ayrıca Pakistan'ın ekonomik sıkıntıları ve son olarak da Niyazov'un 1995 yılındaki ölümü boru hattı projesinin tamamlanmasını engelledi. Ardından yeni Türkmen Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov enerji transferi projesini canlandırmaya çalıştı. 7 Aralık 2010'da Türkmenistan, Pakistan, Afganistan Cumhurbaşkanları ve Hindistan Başbakanı TAPI boru hattının inşası ve son olarak 16 Aralık 2015'te boru hattının işletilmesi konusunda bir anlaşma imzaladı. Böyle bir doğalgaz aktarım borusu projesi hayata geçirilmeye başlandı.
Safi doğalgaz boru hattının uzunluğu 1814 kilometre olup bunun 214 kilometresi Türkmenistan, 774 kilometresi Afganistan ve 826 kilometresi Pakistan üzerinden Hindistan sınırlarına ulaşacaktır. Boru hattı Türkmenistan'ın en büyük doğalgaz sahası olan Devletabad gaz sahasından başlıyor ve Afganistan'da Kandahar, ardından Pakistan'da Kuveyt'ten geçtikten sonra Hindistan'ın Multan şehrine kadar uzanıyor. Tafi boru hattının inşası uzun mesafesi ve Afganistan ile Pakistan'ın özel coğrafi ve güvenlik koşulları nedeniyle çok maliyetlidir. Tahminler bu boru hattını inşa etmek için 10 milyar dolara ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Türkmenistan'ın Türkmengaz olarak da bilinen ulusal gaz şirketinin eksen rol oynadığı bu proje, Asya Kalkınma Bankası'nın desteği ile inşa edilmiştir. Türkmen hükümeti şirketin %85'ine sahiptir ve diğer ülkeler %5'ine sahiptir. Diğer şirketler arasında Interstate Gas System Pakistan'dan, Pakistan State Gas Enterprise, Afganistan Gaz Enterprise ve Gail India bulunmaktadır. Bu şirketler bir anlaşma imzalayarak Tapi boru hattının inşası için gerekli sermayeyi sağlamayı taahhüt etmişlerdir.
Güvenlik zorlukları ve sorunları zaten daha önce Sentgaz ve Trans-Afgan projelerini yenilgiye uğratan faktör olarak Tapi doğalgaz boru hattının hayata geçirilmesi yolunda da en büyük engel sayılıyor. Unutulmamalıdır ki bu projede belirlenen güzergahın önemli bir kısmı Afganistan ve Pakistan'daki Taliban'ın elindeki bölgelerden geçiyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai 1996'da Tapi doğalgaz boru hattının güvenliğini sağlamak için Taliban'la koordine sağlayabildiğini söylemişti. Ancak bu iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt hala bulunmamıştır. Taliban'ın Tapi gaz boru hattının uygulanmasında işbirliği meselesi, Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki barış görüşmeleri, bu grubun tanınması ve içindeki ılımlı akımın güçlenmesi doğrultusunda değerlendirilebilir. Buna ek olarak birçok uzman Pakistan'ın askeri istihbarat servisinin Taliban üzerindeki etkisi ve zaten Pakistan'ın da bu projede yer almasının bu iddia edilen işbirliğinin ana nedeni olduğunu düşünüyorlar.
Ancak Tapi boru hattının durumuna ilişkin hala 3 güvenlik karmaşası ve muğlak noktası söz konusudur. Birincisi, Pakistan'ın Taliban'ı projeyi güvence altına almak için garantili bir anlaşmaya varmaya zorlayacak kadar baskı gücüne sahip olup olmadığının henüz belli olmamasıdır. Buna ek olarak Molla Ömer ve Molla Ahtar Mansur'un ölümlerinden sonra Taliban bölündü ve Taliban'ın plana karşı birleşmesi ihtimali ortadan kalktı. Aynı zamanda grup içindeki iç çekişmeler planı ciddi şekilde tehlikeye de atabilir. Ayrıca Afganistan'ın farklı bölgelerinde IŞİD'in varlığı ve IŞİD ile Taliban arasındaki farklılıklar ve çatışmalarda Tapi planının diğer güvenlik sorunlarını oluşturur. İran'da siyasi konularda uzman olan Abbas Feyyaz'a göre Tapi boru hattının güvenli olmayan bir ortamda inşa edilmesi gerekiyor. Bu yüzden kısa vadede net bir vizyon düşünülemez. Ayrıca unutulmamalıdır ki Hindistan ve Pakistan gibi çatışan güçler de işin içinde.
Programın bir sonraki bölümünde Tapi projesinin tasarımcıları ve uygulayıcıları için en büyük zorluk olarak güvenlik eksikliği olduğunu anlatmaya çalışacağız. Taliban ve IŞİD, Tapi gibi devasa projelerin uygulanması için büyük güvenlik sıkıntısı yaratmışlardır. Bir sonraki programda Tapi doğalgaz boru hattı projesini etkileyen politik ve ekonomik hususları da ele alacağız. Thank you.
Değerli dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.